Kadına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Ayşe Yücel.
Merhaba sevgili dinleyenler. Kadına dair her şey programımızda geleceği yoran kadınlarımız başta olmak üzere bizi dinleyen herkes için iletişim sohbetimiz Sayın Abdullah Yılmaz'la devam edecek. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sizleri sormalı.
Çok teşekkür ediyoruz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Çünkü sağlıklı iletişim kurabilme adına sizi stüdyomuzda ağırlamaktan son derece memnunuz. İnşallah her şey bundan sonra çok daha farklı ve güzel olacak. Biz öyle temenni ediyoruz.
İnşallah.
Sevgili hocam, geçen hafta iletişim konusunda genel bir giriş yaptık. Bu hafta biraz daha detaylandıralım istiyorum. Sizin için de uygun mudur?
Çok iyi olur.
Peki o zaman. Ben hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa yapılması gerekenler doğru yapılamaz. Görevler gereği gibi yapılmazsa kültür bozulur. Kültür bozulursa insanlar arasındaki değerler ortadan kalkar.
Confucius.
Evet, dilin önemini en geniş şekilde böyle tanımlıyor Confucius demiştik ve eklemiştik. Dil hayatımızı değiştirir. Hepimiz dilin ne söylediğine önem veriyoruz aslında ama ne söylediğimize çoğu zaman dikkat etmiyoruz. Etsek bile karşımızdaki nasıl bir gün geçirdi ve bu birikim sonucunda bizi ne kadar anlayabiliyor? Bununla birlikte kültürel farklılıklar da anlama şeklimizi etkiliyor demiştik. Böyle öğrendik sizden. Hoş, biz ne söylersek söyleyelim anlattıklarımız karşımızdakinin anlayabildiği kadardır diyor Mevlana demiştik. Bunu da aklımızın bir köşesine not ettik. Şimdi burada biz nasıl sağlıklı iletişim kuracağız diye sormak istiyorum ama şunu da hatırlatalım dinleyicilerimize. Niçin ve nasıl soruları vardı bizim hayatımızda önemli olan. Önce niçin sorusunun cevabını bulacağız. Sonra nasıl yapabiliriz, nasıl düzeltebiliriz, nasıl daha doğru olabilir? Bu sorunun yanıtını bulacağız demiştik. Şimdi bunu göz önüne aldığımızda ilk adım olarak niçin sorusunun yanıtını biz nasıl bulacağız diye sormak istiyorum size.
Eğer sevgili dinleyicilerimiz dil zekası ile ilgili kitapyurdu.com'daki eleştirileri okurlarsa aslında birçok sorunun cevabını sadece bu eleştirilerde bile bulabiliyoruz. Kitapla ilgili en çok söylenilenler şunlar. Ben işte daha doğrusu kitabı alırken kitabı niçin aldığını çok iyi bilmeyen okuyucular şöyle bir eleştiride bulunuyorlar. Daha etkili nasıl konuşabilirim? Hitabetimi nasıl güçlendirebilirim diye aldım bu kitabı ama böyle bir kitap değilmiş. Şimdi her şeyden önce niçin sorusunu nasıl yakalayacağımız üzerinde durmak için önce dilin altyapılanmasını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve dilin altyapılanmasını kavradıktan sonra artık işimiz çok kolaylaşacaktır. Ve şunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İşte davranışlarımız alışkanlıklarımızı ortaya koyar. Yani birçok davranış bir araya gelir ve alışkanlıklar oluşur. İşte her şeye böyle başlarız. Diyelim ki iyi ya da kötü fark etmez. Hoşumuza gider, bir kere uygularız, iki kere uygularız. Sonra bir de bakarız ki alışkanlığımız haline gelmiş. Sonra alışkanlıklarımız yeteneklerimizi ortaya koyar ki yetenekler alışkanlıkların bir bütünü olarak değerlendirebiliriz. Ve yetenekler inançlarımızı oluşturur. İnançlar ise bizim asıl kimliğimiz olarak ortaya çıkar. Yani bütün inanç yumaklarımızı aldığımızda ve bir araya getirdiğimizde kimliğimiz oluşur. Şimdi bu yapılanmayı göz önünde bulundurmadan hareket ettiğimizde sadece dil alanında değil birçok alanda çok ciddi hatalar yaparız. Mesela yanlış yapan bir çocuğa hiç düşünmeden terbiyesiz dedik tırnak içinde. Şimdi bu çocuğa o yanlış davranışından dolayı direkt kimliğine hakaret ettik, kimliğini zedeledik. Şimdi bu çocuk bu tavra karşı nasıl bakacaktır? Tepkiyle bakacaktır, kendini savunmayla bakacaktır. Halbuki ortaya koymuş olduğu bir davranış. Bu davranış alışkanlık haline gelecek. Alışkanlıklar yetenek haline gelecek. Yetenekler inanç yumağı haline gelecek ve en sonunda kimlik oluşacak. Ama sen bütün bunları düşünmeden direkt karşıdakinin kimliğine hakaret ederek başladın söze. O zaman çocuk seni dinlemeyecektir. Belki de nasıl sorusunun cevabını 5 kelime karşılıyor. Davranışlar, alışkanlıklar, yetenekler, inanç ve sonunda kimlik. Eğer bir davranışı düzeltmek istiyorsan, kimliğe ya da inançlara ya da yeteneğe olumsuz bir yaklaşımınla, hatta alışkanlığına direkt laf söylediğinde kişi kendini savunmaya alacaktır. Savunmayı alan kişi için de yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. O zaman sorun davranışla ilgili ise direkt davranışa yönelik bir yaklaşım sergilememiz gerekir. Bu sadece çocuklar için değil, bütün insan ilişkilerinde söz konusu olması gereken bir şey.
Bunu bir örnekle biraz daha detaylandırabilir miyiz? Çünkü hani büyük insan olsanız bile sonuçta çocukluktan gelen bir birikim. Muhakkak hani bu tip şeylerle karşılaşıyorsunuzdur. Daha somut bir örnekle dinleyicilerimize açıklayabilir miyiz?
Bir veli geliyor, diyor ki işte hocam benim çocuğumda dikkat eksikliği var. Ya da başka bir veli geliyor, diyor ki benim çocuğum çok tembel. Şimdi bütün bunlar aslında çocuğa yamanmış bir yama. Aslında çocuğun böyle bir durumu yok ki, tam bir değişim çağında olan bir kişiye dikkat eksikliği var dediğinizde o kişi kendinde dikkat eksikliğini bir alışkanlık haline, daha sonra bir yetenek haline, daha sonra bir inanç haline, daha sonra da bir kimlik haline getirecektir.
Ne kadar tehlikeli.
Çok çok tehlikeli. Şimdi bu çocuğa bu şekilde yaklaşmak yerine direkt davranışı üzerinde, mesela tembel olduğunu düşünüyor. Niçin tembel olduğunu düşünüyor? Diyelim ki odasını toplamadığı için tembel olduğunu düşünüyor. Sadece odasını toplamama üzerine kurulu bir diyalog geliştirdiğimizde sorun çok daha rahat çözülecektir.
Ama nasıl kuracağız o diyaloğu peki? Biraz ipucu alabilir miyiz?
Tabii ki. Mesela İşte küçük bir çocuğumuz var ya da genç bir kızımız var. Diyelim ki odasını toplayamadı. Tabii ben bu sıkıntıları kendi çocuğumla da yaşadığım için biliyorum.
Birçok gençte
de bu sorun sen var. İşte, evet evet oğlum sen hiç odanı toplamıyorsun da hep böyle davranıyorsun da ve Cahide hiçbir zaman odasını toplatamadı. Daha sonra üniversiteyi kazandı, kendine ait bir evi oldu ve evine gittiğimde bir baktım odası o kadar düzenliydi ki Cahit dağınık birisi değildi. Sadece benim ortaya koymuş olduğum tepkilere karşı bir savunma mekanizması geliştirmişti ve onun için bana böyle davranıyordu. Bir anlamda benim yaklaşımlarım karşısında beni cezalandırıyordu. O küçük yaşıyla bunu o kadar güzel yapıyordur ki hiç sesini bile çıkarmıyordu. Sadece cezalandırıyordu. Onun için o anda bu şekilde yaklaşmak yerine işte alışkanlığını, daha doğrusu davranışını tutup da bir kimlik meselesi haline getirmeden işte dağınıklık üzerine konuşulabilir, odasını topladığında çok mutlu olacağımız dile getirilebilir ve o zaman çok daha çocuk kendini iyi hissedecektir ve olumlu davranışlar sergileyecektir.
Peki buna rağmen yapılmıyorsa, şimdi benim de küçük bir kardeşim vardı, hoş onun şanssızlığı şu oldu, iki tane abla bir de anne, başında üç tane yetişkin kadın kimliğine bürünmüş üç kişilik duruyor.
Üç muhafız diyelim, muhafız üç gardiyan diyelim.
Bu durumda olan birçok insan var elbette. Evet. Şimdi aslında ona zamanında çok fazla iş düşmedi. Ya da hani sen küçüksün, ablaların halleder, ben hallederim. O küçük, o ona empoze edildi. Sonra yaş ilerlemeye başladıkça, halbuki çocuk onu yapmak istiyordu. Gayet de güzel yapıyordu zaten. Çok da başarılıydı.
Bu arada bir parantez açalım. Sözünüzü unutmayın. İki çocuk varsa evde, bu dünya literatüründe de yapılabilecek bir araştırma, sadece Türkiye içinde yapılacak bir araştırma, büyük çocuk mutlaka pısırıktır, sakindir, yani %95 diyelim mutlaka.
Uyumludur da diyebiliriz.
Uyumlu gibi görünür ama uyumlu değildir. Pısırıktır, sakindir, içine kapanıktır, çok fazla konuşmaz diyelim ki. Hı hı. Küçük çocuk yaramazdır. Tabii ki bunlar halkın tabiriyle ortaya koyduğumuz şeyler. Hı hı. Ondan sonra durmadan ortalığı dağıtır, söz dinlemez, şımarıktır, böyledir. %95 bir büyük bir küçük çocuk varsa. İşte bu neden oluyor sorusu bile bizim nasıl davranmamız gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Siz devam edin sözünüze lütfen.
Burada ona açıklık getirebiliriz. Aslında onun temelinde yatan şey de mutlaka sizin yapacağınız açıklamalardır. Hakikaten evet. Bu çok önemli. Ya çocuk tekse aynı sorunla karşı karşıya kalabiliyor ebeveynler.
Tekse de daha çok şu çıkıyor ortaya. Güvensiz bir çocuk. Özellikle dikkatli olmayan ebeveynlerin çocuklarında kendine güvenemeyen, kendi başına çok fazla bir şey yapamayan bir insan ortaya çıkıyor. Mesela siz de duymuşsunuzdur çevrenizde, 15-16 yaşına gelmiş, hala diyelim ki Etimesgut'ta oturuyor, Kızılay'a inmemiş gençler var. Tek başına. Tek başına Kızılay'a inmenin kaygısını yaşayan gençler. 15 yaşında, 16 yaşında bunu yaşayabiliyorsa güvensiz bir çocuk ortaya çıkıyor. İki çocuk varsa küçük, biraz önce söylediğimiz gibi şımarık, hareketli, işte kıran, döken, büyük, sessiz, sakin, içine kapanık bir çocuk olarak ortaya çıkıyor. Asıl sorulardan birisi de şu. Biz bu dengeyi nasıl kuracağız?
Evet.
İşte bu dengeyi kurarken asla bir davranışla ilgili olan bir yanlışı tutup da kimlik zedeleyerek ya da yetenek zedeleyerek, inanç zedeleyerek yapamayız.
Ama anne babalar da bunu bilinçli olarak yapmıyor. İşte o bilinci uyandırmamız lazım. Onu nasıl yapacağız?
İşte bir iletişimin oluşumunun altyapısını öğrenerek işe başlayabiliriz. Dil zekası bunun için adımlardan birisi. Tabii bu alanda iletişimle ilgili yazılmış yüzlerce kitap biliyoruz. Ama bu alanda insanlara yardımcı olabilecek kitaplardan birisi de dil zekası.
Hakikaten kitabın okunması gerekiyor. Peki insanlar, şöyle söyleyeyim, bu tip konulara yeni başlayan insanlar için geçen hafta demiştik ki dil zekası biraz akademik düzeyde bir kitap demiştik. Kolay anlaşılır olması için yardımcı bir kitap ya da bir yol gösterici herhangi bir şey önerebilir misiniz? Evet.
Aslında dil zekası akademik bir kitap değil. Akademik bir çalışmayı herkesin anlayabileceği bir seviyeye, bir dil anlayışına yaklaştırmaya çalışmış bir kitap. Ama tabii bu konuda ne kadar başarılı olmuşuz, o okuyucuların takdirine kalmış bir şey.
Biraz da okuyucuların birikimine de bağlı.
Tabii ki yani.
Yani sadece hani sizinle ilgili değil bu. Çünkü karşınızdaki ne kadar donanımlı, ne biliyor, bu işe ne kadar meraklı, amacı ne olacak bu kitabı okumaktaki, bunların bir bütünü olduğu için evet, soruyorum. Evet.
Yani Jean Ali serisinden daha öteye geçememiş bir okuma alışkanlığına sahip bir insanın tutup da dil zekasını okuyup çok çok faydalanmasını beklemek çok da doğru değil, haklısınız.
Peki, biraz donanım gerekiyor. Şimdi anne babaların ne yapması gerekiyor? Bunu birazcık netleştirelim mi? Yani bize bir iki örnekle verebilirseniz zannediyorum bunun temeline biz de inmeye başlarız. Anne baba o çocuğa, iki çocuğunu eşit yetiştirmek istiyorsa aslında, çünkü bunun vicdan azabını da çoğu zaman duyuyorlar. Bu vicdan azabını da onlara yaşatmamak adına ne yapmaları lazım? İlk çocuk biraz tecrübesizlikten dolayı mı acaba öyle?
Bir kere
içine kapalı oluyor.
Tecrübe tabii ki çok önemli bir nokta ama bunu telafi edebilecek birçok imkan söz konusu eğer kişi isterse. Bunlardan birisi, çocuk yapmaya niyetlenmiş bir insanın kesinlikle bu alanda ortaya konulmuş çok güzel çalışmalar var. Ki bizde de çok güzel çalışmalar var. Bir Atalay Yürükoğlu'muz gerçekten dünya çapında bir isim ve çocuk üzerine, çocuk ve biz üzerine yazmış olduğu eserler takdire şayan şeyler ortaya koyar. Bir Doğan Cüceloğlu'muzun insan ve davranışları üzerine ortaya koymuş olduğu yaklaşımlar. Bir kere anne baba donanım sahibi olmadan çocuk düşünmemeli. Önce bir donanım sahibi olmalı. Bu alanda karınca kararınca biraz kendini donatmalı diye düşünüyoruz. Bugün sabah haberlerde dinledim. 24 çocuğu var. Biri resmi nikahlı, 4 karısı var ve 30 çocuk daha istiyor. Yani 54 çocuğa çıkmak istiyor. Adana'da bir vatandaşımız.
Şaka değil, değil
Şaka
mi?
Şaka değil. Bugün sabah haberlerde dinledim. Sanırım birçok dinleyicimiz de duymuştur bu haberi. Şimdi 54 çocuk yapmayı düşünürken acaba bunların eğitimiyle ilgili, bunların ortaya koyacağı yaklaşımlarla ilgili kişi ne düşünüyor? Bunu da iyi hesaplaması gerekiyor. Desek ne olur ki? Adamın dünyasında böyle bir şey yoksa, kısacası tek başına yaşayan bir kişi olsak bunların hepsini çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Ama toplum içerisinde yaşıyoruz ve toplumun alt yapılanması maalesef istediğimiz gibi değilse, bunun beraberinde getirdiği çok daha büyük sıkıntılar oluyor. Yani demek istediğim şu: trafiğe çıktınız, bütün trafik kurallarına uyun, İşe yaramıyor.
Ne yazık ki yaramıyor. Karşıdakinin, bir de suçlu duruma düşüyorsunuz.
Kesinlikle karşıdakinin trafik kurallarına uyup uymayacağını da hesap etmek zorundasınız. Ki kazasız belasız işinizden evinize, evinizden işinize gidebilirsiniz. Şimdi burada işte dil zekası ya da bu alanda yapılmış çalışmalar, standartların dışında nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili insanımıza yardımcı olmaya da çalışıyor. Onun için hani Mevlana'nın sözü burada çok önemli oluyor: sen ne kadar çok şey bilirsen bil, ne kadar trafik kurallarına uyarsan uy, karşıdaki eğer uymuyorsa karşıdakinin anlayabildiği kadar anlatabilirsin bütün bunları. İşte bu bağlamda yaklaşıp çok daha, hele hele günümüz toplumunda çok daha donanımlı bir altyapılanmaya sahip olmalıyız. Onun için bu ve buna benzer çalışmaları okuyup, tartışıp, paylaşıp ve hayatımızda pratize ettiğimiz anda belki güzel şeyler ortaya koyabiliriz.
Düşünmek zorundayız. Zihnimizi birazcık düşünerek yormak zorundayız. Sayın Yılmaz, dilerseniz bir şarkı arası verelim. Sizi birazcık soluklandıralım. Sonrasında sohbetimize devam edelim. Yeni Peki. türküden bir şarkı dinleyelim. Yeşilmişik, sever misiniz?
Ne demek?
Benim hep çocukluğumu hatırlatır o şarkı, bana çok da keyiflidir. Çok... Tabii arkadaşım hazırlarken bu arada ben iletişim yollarımızı da hatırlatayım. 312 alan kodu ile 302-25-25 telefon numaramız sevgili dinleyenler. 0505-399-33-06 kısa mesaj numaramız. Elektronik posta adresimiz ise kadinadairherşey@gmail.com. Tabii ne yazık ki Türkçe karakterleri kullanamıyorsunuz sevgili dinleyenler bu elektronik posta adresini yazarken. Şimdi şarkımızı dinliyoruz. Sorularınız varsa eğer bize ulaştırabilirsiniz.
Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık, tutmuşum tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin içindeymişik, yeşilmişik, sanmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sanmışık. Balıklar gibiymiş sessiz ve karanlık, yüzermiş saçları, yüzermiş nefesi. Susarmışız öyle bir sakin derenin içindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. Yaprakmış dalında yumuşacık, tutmuşum tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin içindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik.
Balıklar gibiymiş sessiz ve karanlık.
İçindeymişik.
Yüzermiş saçların, yüzermiş nefesin. Susarmışız öyle bir sakin derenin.
İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık.
Sevgili dinleyenler, Kadına Dair Her Şey programımız Sayın Abdullah Yılmaz'la birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Sayın Yılmaz, konuşmalarınızdan şu dikkatimi çekti. Daha önceki sohbetimizde de bu ön planda. Şimdi bir insana diyoruz ki ya da çocuğumuza diyoruz ki terbiyesiz. İşte odanı toplamıyorsun. Kızıyoruz, direkt yargılıyoruz, tepki veriyoruz. Ama biz onun karşılığında bu çocuk bunu niçin yapıyor? Niçin sorusu yine burada devreye giriyor. Hı. Niçin yapıyor onu merak edip de irdelemiyoruz, sorgulamıyoruz.
Bu noktada aslında anne babanın ve çevrenin çocuk üzerinde etkisi o kadar büyük ki, çocuğun ortaya koymuş olduğu, özellikle belli bir yaşa kadar ortaya koymuş olduğu olumsuz davranışların %99'u değil, %100'ü çevresinden etkileşimiyle ilgilidir. Anne babanın işte çocuğa kakasını yaparkenki davranışından tutun da, hı hı, ki bunu başka bir zaman dilimi içerisinde, hatta kakayla ilgili bir belgesel bile hazırlamışlar. Ayrı bir zaman dilimi içerisinde konuşabiliriz.
Harika.
Annenin davranışının, babanın davranışının çocuk üzerinde etkisi çok büyük. Aslında burada biz yetişkinlerin cehaleti üzerinde durmak çok daha iyi olur. Ki bu konuda acaba karşımızdakini ne kadar dinliyoruz ve karşıdakinin söylediklerini ne kadar kendi dünyamızda özümsüyoruz ki karşıdakiyle iletişimimiz sağlıklı olsun.
Aslında tam önemli olan bu. Bununla ilgili bir bandımız var. O bandı dinleyelim sevgili dinleyiciler. Sonra onun üzerine konuşmaya devam edelim Sayın Hocam.
Mısır piramitlerinin Türkiye'den kaçırıldığı ortaya çıkarılmış. Bu tip tarihi eser kaçakçılığı konusunda ne düşünüyorsunuz?
O konuda benim hiç bilgim olmayacak. Çünkü ben yurt dışından geldiğim için bilemeyeceğim, bir şey söyleyemeyeceğim.
Hatırladım bandı. Şimdi şöyle bir şey ortaya konuyor. İşte soruluyor. Türkiye'deki Mısır piramitleri kaçırılmış.
Kaçırılmış.
Bu nasıl olmuş? Bir röportaj konusu olarak halkımıza mikrofon tutulmuş. Bununla ilgili birkaç açıklamada da bulunalım. Belki herkesin cevabı buraya alınmamış olabilir, montaj olmuş olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama işin temelinde halkımız bizi ya da karşısındakini ne kadar dinliyorun da bir cevabıdır bu. Bu kadar bile olsa. Ki Mısır piramitleri Türkiye'de değil, bunu hepimiz biliriz aslında. Ve Mısır piramitlerinin yerlerinden sökülüp de kaldırılabilmesi gibisinden bir şeyin mümkün olmadığını da hepimiz biliriz. Ama mikrofon uzatıldığında kişi nasıl bir haleti ruhiyeye giriyorsa artık, o anda verdiği cevaplar çok ilginç olabiliyor.
Tarihi eserler çok değerlidir yani bence. Yani Türkiye'de kalması daha iyidir bence yani. Yurt dışına kaçmasına, kaçırmalarına yani çok üzücü bir olay.
Bence o hiçbir şey değil. Yani niye kaçırıyorlar ki? Niye güvenlik yok? Bence daha güven, Türkiye'de güvenliğin olması lazım.
Ne düşüneyim? İyi değil herhalde.
Çirkin bir şey tabii, ne düşüneceğim? Mısır piramitlerinin kaçırıldığını söylüyorsunuz değil mi? Tabii gereksiz yani, kaçırılmaması lazım.
Artık her şey günümüzde yolsuzluk olmuş. Çünkü biz eserlerimize sahip çıkmıyoruz. Bunlar da muhtemelen Avrupa'ya kaçırılarak dışarıda büyük bir fiyata satılıyor.
Sizce Mısır piramitlerini nasıl kaldırıp kaçırmış olabilirler?
Şimdi sevgili dinleyicilerimiz de farkına varmıştır. Burada röportajı yapan kişi ısrarla yani nasıl kaçırılmış olabilir
dikkat
diye soruyor. Dikkat
çalışıyor.
Çekmek istiyor. Yani siz ne diyorsunuz, ne konuşuyorsunuz? İşte Mısır piramitleri Türkiye'de değil ki bulunmuş olduğu yerden kaldırılıp başka bir yere götürülmesi ihtimali de yok. Bunu nasıl fark etmiyorsunuz diye ısrarla soruyor. Ama Mikrofon uzatılan kişi de ısrarla bakalım neler diyor.
Bence herhalde bu olayı gümrükten bir balanslar olması lazım ki kaçınsınlar. Yoksa imkanı yok, çıkacak. Avrupa'da biliyorsunuz ki öyle bir güvenlik önlemi var ki. Ki Türkiye dışında her yerde didik didik çantanız aranıyor veya başka türlü alarmlar var. Zannediyorum gümrükle bir balansı olan kişilerin kaçırması lazım. Herhalde bu muhtemelen havaalanından veya karayoluyla muhtemelen olmuş olabilir.
Kötü bir şey yani. Kabul edilecek bir şey değil. Bu tür işlemleri yapan kişilerin kötü şekilde cezalandırılmasını isterim.
Olaya ilmi açıdan baktığınızda zaten Türkiye'de her türlü kaçakçılık var. Açık konuşmak lazım değil mi?
Şimdi dikkatinizi çekmiştir herhalde. Olaya ilmi açıdan bakılıyor. Yani Mısır piramitlerinin kaçırılması ne kadar ilmi olabilir? Ve sonunda bu açıklamayı yapan arkadaşın mesleğine de dikkatinizi çekmek istiyorum. Devam edelim.
Türkiye'de zaten denetim mekanizması çalışmıyor. Bir. İkincisi, Türkiye'de herkes başlı başına bir kanun. Kanunlar yetersiz. Daha iyi yıpratıcı kanunlar olmalı. Bence bu büyük bir şebeke olayı. Şöyle, yani tek bir kişi bunu yapamaz. Çeşitli şeyler altında Avrupa'ya gidiliyor. Mesela özellikle pasaportlar alınıyor. Sahte pasaportlar düzenleniyor bu şekilde.
Peki nasıl taşınmış olabilir sizce piramitler?
Piramitler bana kalırsa büyük ihtimalle deniz yoluyla.
Deniz yoluyla.
bu arada bu açıklamaları yapan kişinin mesleği kendi soruluyor. Söylediğine göre soruluyor ve tarih öğretmeni olduğu söyleniyor.
Ne yazık ki.
Evet.
Ne yazık ki. Bugünlük süremizin sonuna geldik Sayın Abdullah. Ama haftaya nasılsa kaldığımız yerden devam edeceğiz öyle değil mi? Geniş geniş
çok,
yer veririz
çok mutlu olurum.
O zaman. Çok
sizlerle
oldum.
Birlikte olmak gerçekten dinleyicilerimiz için bir şeyler ortaya koyabiliyorsak ne mutlu bize.
Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Hoşçakalın.
Kadına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Ayşe Yücel.